Ayda bir, dünyada iki. Süheyl Atay, Oğuzhan Akay. Süheyl, bir aylık bir aradan sonra tekrar buluştuk, şükür kavuşturana,
evet,
diyelim.
Şükür.
Tabii görüşüyoruz da programda diyoruz ayda bir. Ayda bir ne enteresan ki böyle bayağı bir reyting yapmış radyomuzda. Evet. Neye bağlıyorsun bunu? Acaba ikimizin de böyle başı açık olması mı? Hayretten bakışları mı?
Bizim
yoksa onların ilginçliği mi?
Bizim dışımızdaki faktörlere bağlıyorum birazcık. Şöyle örneğin biz Raşit'le ilgili bir şeyi paylaştık ama Raşit'i de etiketledik. Mesela Raşit ve Orkun bunu paylaştılar. Sonra Moğollardan söz ettik. Moğolların menajeri bunu paylaştı. Belki biraz oradan...
Ne kadar çok insandan söz edersek o kadar çok insana mı ulaşıyoruz?
Ne
daha
kadar
doğrusu
çok
ne kadar
etkili,
çok kişiyi etkileyen konularsa...
Ne kadar çok etkili insandan söz eder ve onları etiketlersek öyle ulaşabiliyoruz aslında. Yani bu illa hani çok insandan bahsedelim, herkesi de etiketleyelim anlamına tabii ki gelmiyor. Yani, ama gerçekten hani benim de hani ara ara seninle paylaştım. Benzer programlar işte ben de yapıyorum, sen de yapıyorsun.
Evet, sizin bir servis var.
Evet.
Değil mi?
Şöyle radyo triplerimiz var Murat'la.
Murat'la, Mete ile bir servis var.
Mete ile bir servis var. Onların içerisinde gerçekten izlenirlik ve dinlenirlik anlamında çok yüksek rakamlara ulaştı. Mutlu olduk tabii. Yani güzel bir şey dinlenmek, izlenmek. Bir de seçilen konuların da insanlara ulaştığını düşünüyoruz.
Bir de tabii şey de var. Messi varmış, oynatmıyormuşuz. Öyle bir durum varmış.
Evet evet. Yani Messi'yi oynattık belki. Ondan oldu.
Ondan oldu. Evet, evet. Gollerini bekliyoruz o zaman.
Bilmem artık. Yani Messi bu. Atar elbet. Yani.
Peki 2023'te atmak istediğin goller vardı. Neleri atabildin diyelim ve bir yıl değerlendirmesi alalım.
Çok gol kaçırdım. Yok, attığım goller var. Attığım goller var. Defansa gelip çıkardığım toplar var. Asistler yaptım. Bence değerli bir şey. Ben gol sayısının kadar belki ondan daha fazla asist sayısına çok önem veren bir insanım. Asistlerimiz var, o değerli. Ama gollerimizle anılıyoruz. Hı-hı. Öyle bir gerçek var.
Öyle
ama
oluyor.
Dönüp biz asistlerimizle daha çok gururlanıyoruz falan. Öyle yani, öyle diyebiliriz. Yani 2023'ü öyle
değerlendirebiliriz. Planladığın gibi
geçti mi? Şimdi neden planladığımız gibi geçmedi? Hayattan, ülkeden, dünyadan kopuk bir yıl yaşamıyoruz. Yani bir etkileriyle yaşamı sürdürüyoruz. İkincisi duygularıyla savruluyoruz. Şimdi biz seninle burada geçen Aralık'ta programı yapmışız. Lay lay lom, şunları da yapacağız, bunu da gömeceğiz, bunu da çakacağız falan filan. Şubat'ta ülke sarsılmış yani. Ülke sarsılınca o sarsıntı büyük travma yani. Hepimiz çok sarsıldık.
Gerçek sarsıntıdan söz ediyoruz. Oysa ülke başka konularda da devamlı sarsılıyor.
Tabii tabii. Yani işte 2023 o anlamda hani giden hep böyle kıçına tekmeyi vurmayı falan çok seviyoruz. Lan Allah cezanı versin seni, iyi ki gidiyorsun falan filan şeyler olur ama bence her anlamda yaşattığıyla eğer böyle bir durum varsa iyi ki kurtuluyoruz dediğimiz bir yıl. Benim dışımda yani beni etkileyen tüm faktörler
aslında hepimiz için öyle yani.
Tabii yani hani biraz duyarlılıkla alakalı, oraya hava gazı deprem olduktan sonra işte işin ajitasyonunu yapan bir sürü gerizekalı oluyor da onu içinde yoğun hissetmek bambaşka bir şey. Yani ülkenin gerçeği, halkın fakirleşmesi, çaresizleşmesi, çaresizleşmesine karşın hala aciz ve hala ne diyeyim, nasıl olur böyle ya falan dedirten bir şekilde gidip bizi mutsuz eden sonuçlara vasıl olması ülkenin. Ülkenin içine düştüğü ekonomik sıkıntı, bir taraftan dünyada yaşanan savaş ve savaş tehdidi. Ya bütün bunlar olduktan sonra ya çok güzel geçirdik 2023'te lay lay lom hu falan yapamıyorsun tabii. Yani o hu birazcık böyle hani acı husu oldu gibi sanki. Daha güzel geçeriz yeni yılı umarım.
Bu yıl müzik anlamında nasıl geçti? Bir genel müzik sektörü, senin bakış açın, senin katkıların, öyle bakarsak.
Şimdi ben aslında şeyi o program ve o programda neler var neler yoku konuştuğumuz bütün detayları çok iyi hatırlıyorum. Orada söylediğim şeylerin birçoğu her zaman olduğu gibi oldu. Yani şunları hedefliyorum dedim. Bunda kişisel hedeflerim var. Birlikte çalıştığım insanlarla ilgili hedefimiz var. Radyo ile ilgili hedeflerimiz var. Çalıştığımız arkadaşlarımızın palazlanması, büyümesi ve kendini göstermesiyle ilgili hedeflerimiz var. Bir de böyle güzel ve hayalperest fikirlerimiz vardı. Ondan birkaç tanesi olmadı. Örneğin bir büyük divayı tekrar sahneye getirmek gibi bir şey söylemiştim. Bu kadar açık söylememiştim ama onu maalesef işte o ülkenin yaşadığı şartlar gereği ve divanın biraz sağlıksal sıkıntılar nedeniyle yapamadık. Ama
kimden bahsediyoruz bu arada?
Sezen Aksu'dan bahsediyorum. Evet. O zaman söylememiştim. Hı-hı. Şimdi söyleyeyim. Sezen Aksu'yu
bu yıl yıllar olur sonra... mu? Yani bu yıl dediğim artık yeni yıla giriyoruz, az kaldı.
Yani geçen yıl olmamasını sağlayan hiçbir faktör Aralık ayında yoktu. Ocak ayından itibaren oldu. Yani dolayısıyla olmaz diye bir şey yok. Tabii ki olur ama ülke ne olur? Sezen Hanım'ın sağlığı ne olur? Onları tabii bilemiyoruz ama büyük hayal o. Yani hani... büyük bir hayal.
Bu arada büyük bir hayal. Bu arada yani. Bu yıl en çok dinlenen üçüncü sanatçı Sezen Aksu.
Yine. Doğrudur, doğrudur. Tabii yani ben bazen kastı aşan ya da o anın duygusuyla söylenen bir şeylerin insanın hayatında ömür boyu yük olarak taşıyacağı detaylar olmasından çok rahatsız olurum. Sezen Hanım'ın hayatı Sezen Aksu olarak çok değerli. Yani onu işte söylediği bir tane cümle nedeniyle aradan geçmiş 20 yıl hala asan zihniyet Türkiye'nin kokuşmuş zihniyeti aslında. Yani Sezen Aksu'nun politik söylevi ya da politik cümlesi yargılanamaz. Neden yargılanamaz? Çünkü Sezen Aksu yaptığıyla, söylediğiyle, yarattığıyla bence dokunulmazlık kazanmıştır. Yani o dokunulmazlığı hayatı boyunca sürdürür. Olumlu, olumsuz, doğru ya da yanlış söyleyeceği her şey onun yarattığı her şeyin altında minicik tanelerdir. Dolayısıyla o hayal devam ediyor. O hayali gerçekleştirebiliriz umarım. Böyle bir şeyimiz var. Bir başka çok önemli bir kadını Türkiye'nin gündemine taşıyacağız. Yıllar sonra onu müziğe döndüreceğiz demiştim. Umay Umay'dı o. Gerçekten de müziğe dönmesiyle ilgili ilk adımları biz attık. Süheyla ve ben. Sonrasında biz geri çekildik. Öyle söyleyeyim. O kadar söyleyeyim. Müziğe döndü Umay. Yani bizim başladığımız heyecanla bizle birlikte yola çıktığı şarkıyla, bir Mabel Matiz şarkısıyla tekrar döndü. Ben Umay'ın dönüşünü değerli sayıyorum. Hı hı. Benim zaten Umay'ın menajerliğini yapmak ya da onun hayat hikayesinde yönlendirici olmak gibi bir kaygım yoktu. Umay'la birlikte yeniden geri dönüş yapma hikayesi vardı. Onunla ilgili çok mutluyum. Bir minik burukluğum var tabii ama çok da önemli değil o. Döndü. Güzel olan o. Bir film projesinden bahsetmiştim. O da maalesef yaşadığımız işte o ulusal felaket sonrasında
hem uzun madden, metraj mıydı?
Uzun metrajdı ama ya çok spesifik bir alanda yapacaktık onu. Şimdi bambaşka bir şeydi yani bu 2023'ü aslında böyle yaya yaya anlatmaktansa 2024'le ilgili hemen bir şey söyleyeyim. Hı hı. Bu film işi beni çok çok şey yapıyor. Çok hareketlendiriyor, çok motive ediyor. Bizim bir belgesel, bir de uzun metraj filmle ilgili bir şeylerimiz var kafamızda. Kurduğumuz hikayelerimiz var. İlk 3 ayda yol alabilirsek yıl içerisinde başarabiliriz. İlk 3 ayda hiçbir yol alamazsak yıl içinde de yapamayız. Yok, o kadar detay yok ama yani hani benim yine olayın içerisinde şunlar olacak diye kurduğum insanlara çok minik minik tıklattım daha. Yani bunları koordine etmedim. Ama hani hayatımıza öyle ya da böyle aldığımız insanlar, o insanların böyle bir entegrasyonu, klasik bir Süheyla Tay hamlesi.
Yani bana orada bir rol böyle verecek misin? Figürasyonda.
Sen.
Yani klipte oynadım biliyorsun senin klibinde.
Sen. Şaka. Ne istersen olur. Filmin kişilerden oluşmuş bir kastı olup olmayacağı bile belli değil ama bir tek kişi var. Yani o kafamda net. Senaryoyu yazacak olan belli. Şimdi senaryoyu yazacak olanla o kişi birbirini tanımıyor. Onları tanıştırma heyecanı var. Öyle yani yine güzel deli hayaller kuruyorum. Bu arada sana bir şey söyleyeceğim. Daha doğrusu dinleyicilerimizle ve izleyicilerimizle şöyle bir şey paylaşayım. Biz yılın son programında Oğuzhan'la şöyle bir şeye karar verdik. Üçer tane şarkı seçtik.
Evet, şimdi tam ben gelecektim.
Evet, bence Oğuzhan ilk seçtiği şarkıyı nasıl bir duyguyla seçtiği ben anlatsın.
Senle başlıyorum. Çünkü benim duygularım çok farklı. Seninki
benle başlama. Benimle başlaman için benim çünkü o hikayeye girmem lazım. Tamam, peki. Yani istersen peki, sen
ben
senle
şöyle başlayayım o zaman. Tabii.
Çok seviyoruz. Ezel'i de çok seviyoruz. Ezel öyle böyle değil. Çok çok seviyorum. Çok özel bir adam
olmuş. Ya bunu niye seçtim biliyor musun? Benim bir böyle ufacık köpüşüm var. 2,5 kiloya yakın. Pomeranian Teacup. Onun da adı Aya. O da bunu duyduğu zaman çok mutlu oluyor.
Oo, çok güzelmiş. İyi ki seçmişim.
Hayatımda buna anlam katan varlıklardan biri. Bu yıl beraberdik. Umarım yine beraber oluruz hep sağlıkla.
Kaç yaşında?
2,5 yaşında.
Yani peki Ezel'in şarkısı çıktıktan sonra mı Ay'a konuldu?
Evet evet.
Ha, o
evet,
nedenle.
Ben koydum adını zaten.
Süpermiş.
Bizim de biliyorsun Ay'a, Ay, Akay falan falan var.
Çok güzel.
Programımızın adı Ay'da Bir. Şapkamda Ay var ve astronot var. Evet. Aslında daha önce biliyorsun Küçük Prens oluyordu orada.
Ha.
Küçük Prens'in klasik pozudur ya.
Evet,
Ay'a
evet.
Böyle oturmuş bakar.
Evet. Abi Küçük Prens'e mal edilemez. Yani Küçük Prens'i çok seviyoruz da yani. Ay başka bir şey. Ay hepimizin yani.
Evet. Ama Küçük Prens de işte de dolaştığı de. İçin evet. İkimizin de aslında var. Sen de Atay'sın, Ay var.
Evet. Sen böyle de Akay'sın, Ay var.
Akay var, Ay var. Bir de bana devamlı niyeyse Akay yerine Atay olarak söylüyorlar. Niyeyse değil aslında birazcık da Oğuz Atay'la yani. Karıştırıyorlar. Oğuz Atay var ya ünlü yazarımız. Değerli yazarımız. Böyle bir şey var. Yani hayatımızda Ay var, Ay'a var.
Bir cızırtı var bu arada. Şarkımız yok fonda.
Şarkıyı kestim çünkü.
Niye kestin? Çalsın.
Yani çok ban yemeyelim diye. Buradan şimdi 3-3 gitmek yerine 1-1 gidelim. Buradan sana geçmek istiyorum.
Peki. Bana geçmeden önce şöyle bir şey söyleyelim. Bunu her türlü siyasi mesaj ya da bir gönderme ya da her neyse onu düşünmeksizin yapıyorum. Ezel hakikaten çok değerli bir çocuk. Seçimleri hepimizin seçimi olmayabilir ya da davranışları herkesle uyumlu olmayabilir. Ama ben sanatçı olarak da söylem olarak da, duruş olarak da, varış olarak da Ezel'i değerli buluyorum. Tüm o ya da bu nedenle vatanından, sadece bizle alakalı değil, dünyanın her yerindeki herkesle alakalı, uzak kalmış bütün insanlara kendi özgür iradeleriyle ve bahşedilmiş değil, zaten hak ettikleri özgürlük ortamında diledikleri yerde olabilmelerini diliyorum. Buna Ezel'de dahil.
Ben de katılıyorum söylediklerine. Ben de çok beğeniyorum, seviyorum, dinliyorum. Bu parçayı da Murda ile birlikte seslendirdiler. Ama tabii bunun üzerine bir sürü parçalar yaptı Ezel. Onlar da güzel parçalar.
Evet.
Umarız 2024'te de devam eder. Şimdi bir ah çekeceğiz.
Evet. Ah'ı neden çekeceğiz? Önce bir minik ah'a değinelim.
Fonda alayım ben.
Evet.
Öyle çok
fazla. Biraz dinleyelim o zaman. Sonra iki satır laf edeyim. Evet. Türkiye'de rock müziği.
Aylin Aslım.
Denildiği zaman seçenekler bir iki tanedir. Bir iki kişi hemen ön plana çıkar. Bu da kaçınılmaz olarak ve hak ettiklerini de düşünüyorum. Şebnem Ferah'tır. Özlem Tekin'dir.
Hı hı.
rock diye bir kategori içerisinde ele almamızın kendisine bir haksızlık olacağını da düşünerek ben Aylin Aslı'nı her zaman bu iki isimle birlikte anıyorum. Aylin benim yıllar önce çok şey paylaştığım bir arkadaşım. Çok özel bir arkadaşım. Yıllar içerisinde pek anlamadığımız nedenlerden ötürü uzak düştük ama ben Aylin Aslı'nı hala çok seviyorum. Bu şarkıyı da çok seviyorum. Bu şarkıyı geçenlerde bu vatan toprakları için falan diye başlayıp çok ajitasyon yapıyorlar ama ben öyle demeyeyim. Çok genç ana kuzularını 12 tane ana kuzusunu kaybettik. Aylin belki bu şarkısını hiç böyle şeyler düşünerek yazmadı ama benim yüreğimde bunun acısıyla bu şarkı aynı yere oturdu. Ve ben o çocukların bazılarının fotoğrafını Aylin Aslı'nın bu şarkısıyla
bir araya paylaştım.
Paylaştım. Herkese de onları gözlerini kapatarak onları öyle düşünerek öyle bir kez dinlemelerini bu şarkıyı istiyorum. Aslında bu buruk bir aşk şarkısı ama her şeye gider. O çocuklara da gider. Yani biraz hüzünlü bir şey ama yani yılın bu son programında madem geride bıraktığımız yıldan söz ediyoruz. Onları anmamak olmaz. Aylin'e de buradan sevgilerimizi yollayalım.
Evet, bir ah esasında neleri içinde barındırır değil mi? Bir sürü yüzlerce kelimeyi, duyguyu bir ah ifade eder.
Evet.
O şiirimizde de çok kullanılmıştır. Kullanılıyor da hala. Hani bir ah çeksen karşıki dağlar yıkılır derler ya, yani hakikaten evet, evet. Yıkılabilir. Gelelim şimdi bir sen bir ben değil, yine sen sonra ben. İkinci şeye geçeceğiz. Bu bir Led Zeppelin parçası. Babe I'm gonna leave you. Bebek seni terk ediyorum. Baby, baby, I'm gonna leave you. I said, baby, you know I'm gonna leave you. Evet, bir yardımsın öyle kısım. Aynen, onu bekliyorum. Leave you when the summer comes around.
Sana hayatında sadece bir tek şarkı söyle, bir tek. Tek bir şarkı söyle deseler hangi şarkı olur bu?
Benimki biraz farklı ya. Ben Pink Floyd'cuyum. The Dark Side of the Moon.
Yani Dark Side of the Moon albümünden bir şarkı olur bu. Hı-hı. Benim bu olur. Hı-hı. Bu benim
ama
hayatımın
zaten
şarkısı.
Zaten bu da böyle bir şarkı. Yalnız burada bir haksızlık oluyor. Bir tane şarkı çok fazla anlatmıyor. Yani bir şarkı senin bir halini anlatıyor. Senin başka hallerin de var.
Yok işte o tabii öyle de. Şimdi Baby I'm Gonna Leave You.
Neden bunu seçtin?
Neden seçtim? Şundan seçtim. Yani neden bana hayatında bir tek şarkı söyle. Hani hmm, ölmeden önce son isteğin bir şarkı falan filan. Abi bir baby I'm gonna leave you. Hani bir sigara yakayım falan filan derim. Neden bu? Bu sözlerden falan çok bağımsız. Kaç yılı yapım biliyor musun bu şarkı?
86 mı?
Yok.
Kaç?
1969.
Ha, bayağı daha eski.
1969 yapım bu şarkı. Led Zeppelin albümü. Benim bunu, bu şarkıyı ilk dinlediğim 1970. 1970'te enişten bize bunun long play'ini getirdi. Şarkıyla orada tanıştık. Tekrar ediyorum. Sözlerden bağımsız olarak ben o şarkıyı dinlediğimde, bu arada gelmiş geçmiş en özel erkek vokali Robert Plant'tır benim için. Allah uzun ömürler versin kendisine. Robert Plant'in şarkı içerisinde dalgalanmalarla, hani çıkan, sakinleşen, vurulan, yani aslında bir ayrılık hikayesini anlatırken olabilecek hüzün, ama onun yanı sıra hep o hüzün şarkılarda anlatılır ama oradaki büyük agresyon, büyük duygu patlaması falan filan, hani aynı şarkıda çok fazla yaşanmayabilir. Robert Plant onları bir şarkı boyunca çok fazla yaşattığı için beni alt üst etmişti ilk dinlediğimde ve beni alt üst ederken benim yaşım 10'du sadece. 10 yaşında ben alt üst olmuştum. 50 küsur yıldır da alt üst olmaya devam ediyorum her dinlediğimde. Bunu yine çok özel bir yorumunu şey yaptı, biliyorsun, Pink yaptı. Pink sahnede bunu, evet, canlı olarak böyle yakışıklı bir gitaristiyle arada bir dokunarak mokunarak falan filan paylaştı. O da çok özel bir performans, ama tabii Robert Plant başka bir boyut. Yani o anlamda hayatımdaki bir numaram ve tek numaram diye paylaşmak istedim yılın son programında.
O eski adamlar o güzel atlarına bindiler ve gittiler, değil mi? Ve müzik için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani nerede o eski şarkılar, belki böyle hep herkesin alıştığı ve hani şey gibi, sanki yaşlı muhabbeti gibi falan oluyor ama öyle değil. Yani baktığımızda da günümüzde eski şarkılar revaçta hala. Neden? İçinde bir anlam ve derinlik var ve hayata, hayatlarımıza dokunması var.
Evet. Yani bir de en hani anlaşılmaz ve dışlanmış anlamda diyelim, mesela rock öyledir. Yani dönüp dönüp o babaların o baba şarkılarını bugün coverlıyor insanlar. Yani abi rock, hani böyle şey olur ya popçu aleminde, abi rock dinlemem falan filan, böyle bir söylev vardır. Ulan dinlemiyorsan niye yapıyorsun o zaman? Yani çatır çatır, yani Pink Floyd coverlıyorlar, Led Zeppelin coverlamaya çalışıyorlar. Tabii. Kıyamet gibi iş yani. O anlamda çok çok özel. Yani o adamlar yaşadıkları şey çok özel. İşte Beach Boys filmi izledim bilmiyorum. Efsanesi. Adamın zart diye aklıma gelmedi adı. Yani Beach Boys ve Beach Boys'un üzerinde dönen hikaye. Yani işte mesela Pink Floyd diyorsun. Pink Floyd'un herkes bilir ki işte, herkes bilir ki değil de yani şimdi 40'lı yaşlar ve 6 olan herkes Pink Floyd dedi mi David Gilmour ve Roger Waters bilir. Onların yıllar içerisinde ne yaptığı falan konuşulur. İşte klasik The Wall albümü denir ya da işte hani
Brian Wilson mı?
Evet, evet.
Brian Wilson. Evet. Başka bir de var tabii.
Yani ama Pink Floyd 1970'lerde gerçek lider ve felsefesini ve yürüyüşünü yaratan adam Syd Barrett'tır. İşte ben Syd Barrett yine ara ara paylaşırım. Syd Barrett da benim efsanelerimden bir tanesi. Yani merak eden Syd Barrett, S-Y-D
diye yazarak
Syd Barrett desinler, bir hikayesini canımı okusunlar. Yesinler. Evet, canımı yesinler. Adam hani Pink Floyd'un en top zamanında bye bye, benden bu kadar demiş. Bir, gitmiş yani.
Aynen.
O Wish You Were Here'lar ya da işte müthiş Shine On Your Crazy Diamond'lar da biliyorsun tabii, hepsi tabii onun için yapılmış şarkılar.
Aynen tabii. Hey. Un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante.
Tam Ege'nin
mularga. Mularga. Ben bunu niye seçtim biliyor musun? Ya bu aslında radyoculuk şarkısı olarak seçtim bunu. Biraz da böyle pandemi dönemine falan da denk gelmişti. Herkesin moralleri bozuktu. Elefante filler demek biliyorsun esasında. En keyni. İnsana güzel şeyler hissettiriyor ve sanki o anda işte zaten program yapıyorsam daha bir heyecanlanıyorum, daha böyle bir istek doluyorum. Dolayısıyla Elefante'nin benim için hani kendi hayatım için değil ama işi yaparken bir anlamı olmuştur. Programa müziğiyle renk katmış parçalardan biridir.
Süper. Fillerin bir de şeyi var tabii, yani hani özelliği var.
Kin tutması mı?
Filleri asarlar ya, bereket mereket diye böyle mekanlar.
Fil tabii falan. Canım uzak doğuda yani bereket için.
Elephant deyip geçmeyin yani. Yok tabii. Elefante. Yani. Fante.
Evinize böyle ahşap fil alırsanız aynı nar gibidir yani, o da bereket sembolü.
Kıracağız mı onu da?
Kırmak lazım.
Abi niye alıyoruz o zaman? Hı? Fili alacağız, kıracağız mı sonra?
Hayır hayır,
narı kıracağız.
Narı kıracağız, fil de yerse yesin. Abi, tamam.
Fili ortaya koyalım, narı da yanında kıralım
i̇şte
mesela.
Bu. Tamam. İşte bu.
Tamam. Bunu yapacağım.
Tamam.
Bunu yapacağım, bunu da çekeceğim.
Tamam. Şimdi buradan finali parça olarak seninle yapmak istediğim için başka bir parçaya geçiyorum.
Ben önce bir minik şey söyleyeceğim, hı-hı, sana. Aslında söylemeyi planlayarak
gelmiştim.
Yani sen birdenbire hort diye ahı koyunca toparlayamadım tabii, dağıldım.
Ama onu duyup da dağılmamak mümkün değil,
yok,
zaten.
Yok yok. Ama dağılmanın ötesinde şöyle bir şey de yaptım. Ege ile Deniz biliyorsun bir şeyleri vardı, Agency. Onların bir grupları var. Hep böyle İngilizce coverlar yaptılar.
Program adı da güzel. Hem isimleri yapıyor hem de Ege tabii, Deniz'i.
Tabii tabii.
Evet.
Orada harflerin dizilimi bile.
Bu arada bilmeyenler için radyomuzdaki programcı iki arkadaşımız ayrıca YouTube'da, hı hı, bazı şarkıları coverlıyorlar. Deniz piyanoda eşlik ediyor Ege'ye.
Evet. Deniz ve Ege 8 tane yabancı cover yapmışlardı. Şimdi ben ona dedim ki hadi bakalım yabancı coverları yazdık, çizdik, kapattık, koyduk. Şimdi Türkçe coverlara geçelim. O coverlarda seçtiğimiz şarkılardan biri de Ah bu arada. Ben Ege'ye Ah'ı söylediğimde, Ege hiç Ah'ı duymadıydı. Şimdi çalışıyor malışıyor ama hala farkında değil. Bence çok güzel söylüyor. Belki Deniz ve Ege'nin yorumunu da Aylin'e yollarız. Aylin abla bak gençler neler yaptı diye.
Evet, yollamak lazım. Bu arada Ege aynı zamanda tabii Barbar programını birlikte yaptığımız arkadaşımız. Şimdi benim üçüncü parçaya geçiyoruz. Say My Name. David Guetta ve Bereksa, J Balvin.
Musal Park müziklerimiz çıkıyor senin.
Ben bugün iki parçayı böyle radyoyla ilgili seçtim. Evet. Bu ve bunun gibi esasında seçebileceğimiz, radyocu olarak benim seçebileceğim çok şarkı var. Ama seninkilerin birer de anlamı olduğu için, hı hı, bunu çok fazla uzatmadan.
Yo, niye yani, ki? Gayet güzel.
Gidelim. David Guetta bu arada benim çok sevdiğim müzisyenlerden birisi. Konserlerine de gittim. Hı hı. Gidiyorum da. Türkiye'ye de gelmişti en son. Şimdi geriye sayım başladı. Hı hı. Bro. Geriye sayım nedir? 19, 8, 7, Fire. Ve onunla özdeşleşen bir parça var.
Hadi biraz dinleyelim, anlatalım. Evet. Bu geriye sayım.
Uzaya giden bir uzay aracının aslında öyküsü düşünülerek.
Ben seni çok şaşırtacağım şimdi, bunun benim için ne anlamı ifade
ediyor. Europe'ın The Final Countdown.
İntro öldürücü bu arada. 2 dakika sonra herif şarkı söylemeye başlıyor. 2 dakika değil mi?
O zaman birazcık konu alayım. Sen konuşmaya başla, sonra orada açayım 2 dakika sonra.
Evet, yani hadi Oğuzhan'a 3 tane şarkı seçeyim derken hani bir tanesi zaten çok günceldi. Daha bir hafta önce paylaşmıştım. Paylaşmasam olmazdı. İkincisi benim tek şarkım. Yani tek geçtiğim şarkı diye paylaşacaktım. Bu biraz hani yılı bitirmeye dönük bir countdown olsun.
Dünyayı de, terk ediş esasında bu.
Sana şimdi işin fantastikliğini biraz hazin ve sarsıcı bir hikaye üzerinden anlatayım. Ben böyle 20'li yaşlarımda dahi ölüm denen hikayeyi bayağı kafamda senaryolaştıran, şarkılaştıran, içselleştiren, zenginleştiren falan filan bir adamdım. Korkmadım. Korkmuyorum da, korkmazdım zaten 20'li yaşlarımda o kadar, yani 20'li yaşlarıma bile gelinceye kadar o kadar ölümle iç içeydim ki, yani önümde patlayan bombalar, öldürülen arkadaşlarım, ne bileyim gece Sen beni dinliyorsun, hem oradan onu takip ediyorum. Evet. Bütün bunlar yaşanırken şöyle bir şey düşünmeye başladım. Ölümümü nasıl yakışıklı yaparım? The Vanishing Point diye bir film. Hatırlıyor musun?
Hayal meyal.
Vanishing Point de benim herhalde sineması olarak değil ama kişisel olarak ilk onumdadır. Yani bir arabayla bir noktaya varması gereken bir adamın oradaki günler içerisinde gerçekleşen hikayesidir. Enteresan detaylardan bir tanesi, orada gözleri görmeyen bir siyah DJ de vardır. Adam en sonunda izlemek isteyen olursa o arabayı zamanında oraya getirir. Ama nasıl getirir? Onu da bir zahmet filmi izleyip görsünler. Bu filmi, bu müziği ve kafamdaki o deli düşünceleri yoğurup ben Final Countdown'ı ölmek isterim demiştim. Bunu dediğim zaman hani şarkının ne zaman yapıldığını bilmiyorum ama o da 80'ler falan herhalde. Yani bayağı bir gençtim. Hikaye de öyleydi. Yani bir duvar ve hızlı giden bir araba. Final Countdown sonuna kadar açılmış. Hani bu güzel olur falan diye düşünüyordum. Hem yılı bitirirken hem gençliğimde böyle bir fantazim vardı diye. Ama merak etme, yani hani şu an seçimim o değil.
Ha, güzel.
Evet.
Şu anda ne?
Zaten araba ve hızı konusundaki bütün fantazilerimi 6 Ocak 1994'te sonlandırmıştım. 6 Ocak 1994 benim oğlumun doğum günü.
Deniz'in doğum günü.
Evet, 1994 6 Ocağında ben artık vitesi küçülteceğim, sürati de düşüreceğim demiştim. Çünkü artık babayım, farklı sorumluluklarım var falan, öyle zirzop finallerden falan filan da mümkün olduğu kadar uzaklaşmıştım. Böyle bir hikaye, onu seninle paylaşmak istedim. Yılların
günün
öncesine.
Peki şimdi parçan ne olur?
Bilmem.
Ölüm değil. Bir ara bir dizi vardı, yabancı dizi. Şimdi adını hatırlamıyorum ama yabancı dizi. O dizinin özelliği şuydu. İnsanların çeşitli anlarında kulaklarında bir şarkı çalıyor gün içinde. Hmm. Herkesin ama bir şarkısı var. Hmm. Senin öyle kulağında çalan çeşitli anlarında bir parça var mı? Çaldığını hissettiğin.
Benim şöyle bir şeyim vardı. Bir zamanlar bunun oyununu oynardım kendi kendime. İnsanları geldikleri andan itibaren hani mesela kafamda o şarkı dönerdi. Yani insanla durumu ve müziği özdeşleştirirdim. Yani bu adam müzik olsaydı nasıl olurdu falan filan gibi bir şey. Yani bu çılgın fantaziyle o kadar çok iş yaptım ki seninle bu oyunu oynadık mı bilmiyorum ama gel seninle bir oyun oynayalım. Kaç dakikamız var?
Vallahi şu anda 40. dakikadayız.
Tamam. İşte yani bu oyunu oynadığımız zaman bir 5 dakika daha bitirmiş. Sonra da yavaş yavaş toparlamaya başlamış oluruz. Şöyle fantaziler yazardım ve yapardım. Mesela Beatles üyeleri Türkiye'de bir futbol takımı tutsalardı hangi takımı tutarlardı? Şimdi buradan başlayalım senle. Ben sana sorayım mesela. Paul McCartney Türkiye'de hangi takımı tutardı ve niye o takımı tutardı sence?
Yani ben Beatles'ı...
Ama diğer dördünü de düşün ve örneklerimizde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor olarak gör.
John Lennon falan da değil yani hepsini düşündüğümüz zaman.
Hı-hı. Dördüne aslında, dört takım bulacaksın.
Evet ama grup olarak tek takım geldi aklıma.
Kim?
Beşiktaş.
Yok.
Grup olarak.
Yok. Beşiktaş olamaz. Beşiktaşlı var ama yani Beşiktaş grup Beşiktaş değil. Grupta tam dört takımın adamı var yani. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor var yani Beatles'ın içerisinde.
Diyorsun.
Diyorum değil öyle yani. Yani sor yaşayanlara o takımı tutuyorlar zaten.
Liverpool tutuyorlardır da.
Yok. Türkiye'de takım tutuyorlar ve hangi takımı tutuyorlar?
Yani kime yakıştırırdım?
Sen mesela bir Galatasaraylısın. Kimi yakıştırırsın Galatasaray'a?
Yani ben mesela John Lennon'ın Galatasaraylı olmasını isterdim.
İsterdin ayrı ama olamaz. John Lennon Beşiktaşlı çünkü.
Bak işte tutturmuşum orada.
John Lennon Beşiktaşlı.
Peki.
Galatasaraylıyı söyleyeyim mi sana?
Söyle.
George Harrison. Paul McCartney Fenerbahçeli. Ringo Starr Trabzonsporlu.
Evet tamam.
Yani Ringo Starr Trabzonsporlu. Onu da anlaşıyoruz
tamam,
değil mi?
Onu da anlaştık. Kesin.
Şey yani hani
John Lennon'a niye Beşiktaş dedin?
John Lennon çünkü biraz şöyle biraz aykırı yani. Hani
bir de yani kim mesela Burdu'ya gitti.
Hani çarşı dersen işte çarşı dersen mesela çarşının geçmiş ve benim çok takdir ettiğim özel ruhu John Lennon zaten. Yani Paul McCartney
bir de hayranı öldürdü ya.
Yani tabii işte.
Yani Beşiktaş'ı da fanları tabii öldürüyor.
Ya sorma oraya girersek var ya. Taraftara küfrederek devam ederim. Paul McCartney Fenerbahçeli. Yani Fenerbahçeli olarak düşünebilirsin Paul McCartney'i. Biraz daha böyle şey. Hani ne diyeyim?
Salon adamı.
Öne çıkan figür ama kendini böyle farklı bir yere koyan figür. Hani Fenerbahçe'de de böyle bir söylem var ya mesela Fenerbahçe Cumhuriyeti
evet,
falan.
Evet.
O anlamda. Biraz aristokrasi anlamında hani böyle şey hani kim şeyden geliyor mesela.
Sir değil mi? Sir gibi.
Yani. George Harrison da işte hani Galatasaray Lisesi mezun gibi herif yani.
Doğru.
Değil mi?
Ne zaman düşündün sen bunları ya?
30 yıl önce falan belki.
Vallahi çok enteresan.
Böyle bir şey vardı yani hani bu oyun gibi oyunlar işte o müzikle ilgili hikaye mesela Oğuzhan gülüyor. Şimdi ben mesela hani Elefante falan hani mesela düşünebilirim. Onu
sen ben onu
çalınca
ne oluyor dedin değil mi burada?
yok.
Nereye ben, geldim?
Yok ben çek etmiştim zaten.
Ben niye seçtim anlamında?
Şey yani Ay'a hikayesi hani şarkıyı sevmeme ve Ezel'i çok sevmeme rağmen hani neden Ay'a dedim ki en anlamlarından bir tanesiymiş o.
Öbürleri radyo ile ilgili.
evet. Öyle bir şey yani. Peki ben sana sorayım. 2023'ten ne bekliyordun, ne buldun? Şimdi 2024'ten ne bekliyorsun?
Vallahi ben aslında hayatım boyunca şunu öğrendim. Ne bir yıldan ne de insanlardan bir şey beklememeyi.
Doğru.
Bu anlamda biraz yakın olduğumuzu düşünüyorum. beklemekten çok harekete geçmeyi seviyorum ben. Yani bir beklenti değil de bir hayalim varsa bu hayali gerçekleştirmek için ne yapabilirim? Hangi adımları atarsam o hayale yaklaşabilirim diye bakıyorum. Bunu benim dışında bir şeyler engelliyorsa yapacak bir şey yok. Hani ülkenin gündemi, olaylar, savaşlar, deprem, şu bu neyse. Ama bunun dışında ben eğer bir tembellik yaptıysam zaten bir beklenti şeyi, hayal kırıklığı olmaması gerekiyor. Yani buna ben neden olmuşumdur. Dolayısıyla 2024 içinde beklentim yok benim. Sadece neleri gerçekleştirebilirim, neler olabilir her şeye rağmen ve herkese rağmen buna bakıyorum. Bunun için de doğru yol arkadaşlarıyla, doğru kişilerle birlikte olmayı tercih edeceğim yine. Çok gereksiz insanlara zaman ayırmayacağım. Gereksiz insanlar derken o insanların herhangi bir özelliğinden dolayı değil. Benim onlara bir şey katabileceğim ya da onların da bana bir şey katıp bizi birlikte pozitif yükseltecek insanlar olması lazım. Ama gerçekten kaybedecek zaman çok
insanların
yok yani.
İnsanların gereksizini de bazen zaman içerisinde anlıyorsun ya, yani evet. O zamana kadar hani sen de gayet gereksiz bir şekilde vakit harcamış oluyorsun.
Bazılarını yıllar sonra anlıyorsun çok gereksizmiş diye. Onlar zaten kendilerini
beni anlama öldürürüm baga seni. Beni öyle anlama.
Hayır, kendilerini imha ediyor zaten onlar. Senin de hayatında vardır girip çıkıp imha edenler. Hani şimdi
tabii.
Ne oldu falan diye baktın. Ama bazı insanlar da var, hayatına giriyor. Ulan bu adam hayatıma girdi bir türlü çıkmıyor diyorsun. Demek ki bir hikmeti var. Demek ki bir hikmeti var dediğimiz çok hikmeti var. O yüzden zaten yol alıyorsun. O yüzden 2024 için sadece tek şeyim, dileğim herkes için önce sağlık olması.
Kesinlikle.
Var. Yani.
Kesinlikle.
Sağlık olmadan, sağlık. Her işin başı sağlık bir. Olmadan. Aynen, bir numara sağlık.
Evet.
Yani başarı işinde başarılı olmanın da şeyi, eğer ne istediğini biliyorsan ve bunun için adımlar atıyorsan başarı gelir. Kazanç demiyorum çünkü yani sen gerekeni yap, para arkandan gelecektir diye düşünüyorum. Bu ve daha çok dostlarla ve insanın sevdiği kişilerle vakit geçirmesi diye söyleyebilirim. Bütün bunlar.
Şimdi dostlarla
dünya için tabii ki
barış.
Belli yani isteklerimiz.
Evet,
yani.
Evet.
Hep biraz şey kalıyor bunları söyleyince de güzellik kraliçeliği şeyinde hani kız çıkıyor söylüyor ya işte. Evet. Yeşil bir dünya, küresel iklimde bilmem ne o falan. Hani onlar hani çok geyiğe giriyor. İklim konferansları oluyor, jetle gidiyorlar, daha beter canını okuyorlar falan. Hani karbon salınımı.
Ya zaten dünyada hani dünyayı yönetmekle ilgili sahtekarlık hiçbir zaman bitmemiş yani. Hep dünyayı, dünyadaki dengeleri sahtekarlar belirlemiş. Hep böyle yani, hep böyle. Yani sahtekarlığı ortada kaldırmadan dünyada kalıcı, huzurlu bir barış ortamı o kadar zor ki. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim, hani az önce dostlarla birlikte çoğalarak.
İyilerin de taşın altına elini sokması gerekiyor eğer daha iyi günler istiyorlarsa.
Biraz tepkisellik lazım. Yani çok çok suskunuz. Ya bu illa hani toplanalım, çıkalım dışarı, açalım pankartı olmak zorunda değil. Ama yani illa hani
herkesin
şey
kendi
de
çapında
yani.
Yapabileceği şeyler var.
Elbette var, elbette var. Şeyle ilgili hani çok bağdaştı ve bütünleşti diye söylüyorum. Yine sana da bir hatırlatma. Sen de unutmamışsındır eminim. Geçen yıl konuşurken radyo ile ilgili hedeflerden bahsetmiştik. O hedeflerin nasıl oluştuğunu ya da nasıl ilerlediğini, nasıl bizi mutlu ettiğini yıl içerisinde gördük. Mete ile olan programda da onu söyledim. Hani sen ben bizim oğlan hikayesi, işte ben Süheyl Atay, sen Oğuzhan Akay, bizim oğlan da Cem Özbatur. Böyle bir üçlümüz vardı. O üçlüden büyümeye başladık. Evet, kesinlikle büyümeye başladık. Hani 12-13 tane programımız var. yani düzenli saati olan yeni arkadaşlarımız katılıyor. Yeni heyecanlar duyuyoruz. Güzel ilerliyoruz.
Doğal takipçi sayımız artsın. Tabii. Hiçbir zaman botlarla bir işimiz olmadı. Organik büyüyelim istedik.
Evet, evet, evet.
Kulaktan kulağa büyüyelim istedik.
Bir de şeyimiz yani kalemiz. Yani burada hem özgürüz hem hiçbir şeyi esirgemeden dile getirebiliyoruz. Kendimize saklamıyoruz.
Kimsenin sesi paylaşıyoruz. Sözü değiliz.
Asla değiliz.
Bağımsızız, evet. Özgürüz.
Birbirimizle program yaparken birbirimizle aynı düşünmek zorunda da değiliz. Aynı şeyleri düşünen insanların radyosu falan değil. Farklı şeyler düşünebiliriz. Ama bunları konuşabilmemiz ve tartışabilmemiz çok değerli. İstersen sona şu senle neler konuşalım falan filan dediğimizde şu meşhur geyikleri bir yönlendir bakalım. Geyiklerle bitirelim bence.
Ya, aydan söz açmıştık biliyorsun. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi 9 Ocak'ta ilk Türk uzay yolcusu astronot da diyorlar bazı yerlerde.
Alper Gezer astronot demesinler, o astronot senin şeyin de güzel yani.
9 Ocak'ta 2024 uzaya gönderilecekmiş. Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu kapsamında Alper Gezer Avcı ismi de soy ismi de enteresan. Bu Ocak ayındaki roketin fırlatılmasının ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalıp 13 farklı bilimsel deneye imza atacakmış.
Neymiş,
sence
neymiş acaba?
Ne acaba olabilir bu deneyler?
Evet. Arkadaşın mesleği neymiş?
Vallahi hiçbir fikrim yok. Nerede, NASA'da mı eğitim aldı? Yani fazla bir bilgi yok şeyde, internette. Ama ne kadar sürede ne oldu da?
Yani şimdi,
yani bu biliyorsun uzaya gitmek de şey şöyle, herkes zannediyor ki gerçekten hani space, uzay. Hayır. Hala sen dünyanın atmosferindesin. Yani 150 milyon kilometre yani atmosfer. Onun dışına çıktığın anda radyasyon kuşağı var. Van Allen kuşağı var. Yani mümkün değil. Orada bu giden bütün uydular, şunlar bunlar esasında atmosferin en üst tabakasında dönüp duruyorlar. Tamam gitsin bilimsel deneyler yapsın.
Hayır şey güzel.
Ama böyle
güzel,
bilimsel enteresan deney deyince ya, bir Türk uzaya gitti. Cem Yılmaz şeyleri geliyor benim aklıma. Hani onu karıştırma oğlum falan.
Yani
düğmeyi elleme.
Şimdi şey ne biliyor musun? Yani senin benim gibi Türkiye'de yaşayan bizim gibi diyelim. Diyelim 10 binlerce, 100 binlerce, umarız milyonlarca insan şu muhabbet ikili olarak yaptıkları zaman şöyle enteresan bir detay var. Gülerek yapıyoruz.
Evet.
Yani bir Türk uzaya gidiyormuş hani.
Gör başına neler gelir.
Bir Türk uzaya gidiyormuş. Bu bizi
bir
nasıl gururlandırıyor. Bir de üstüne bilimsel çalışmalar yapacakmış. 14 gün boyunca 13 tane hani gün başı bir tane. Abi buna gülüyoruz ya. Yani şimdi sen bana bir cümleyle hani şu konudaki duygunu söyle desen arkadaşın uzaya gitmesiyle ilgili gurur duyan bütün iyi niyetli dostlar ya da varsa öyle vatandaşlar alınganlık yapıp üzülmesin ama yani ayranı yok içmeye, tahtaravanla gider sıçmaya derler.
Uzaya.
Ya işte uzayda yani bilimsel çalışmada.
Amerikalılar 35 yaşından küçük erkekleri astronot olarak uzaya yollamıyorlarmış. Niye? Çünkü bir erkeğin 35 yaşından sonra çocuksuluğu, çocukluğu bırakacağını, öbür türlü orada gerçekten uzay aracının bir yerini karıştırırken bir halt yapabileceğini düşünüyorlarmış. Hı. Bu arkadaşımız kaç yaşında bilmiyorum. İnşallah orada bir yerleri karıştırıp bir şey yapmaz, deney yapıyorum derken.
Yani bu arkadaşımıza da hani sağlıkla gitmeyi ve sağlıkla dönmeyi tabii diliyoruz. Ama
yanındaki en azından astronotlar belki sahip çıkarlar. Belki bir iki deneyli birisi varsa.
Birileriyle birlikte mi gidecekler?
Birileriyle yani? Götürecekler yani. Hmm.
Yani tek başına gitmiyor.
Abi tek başına ne yapsın? Abi,
bilimsel orada deneyi yapacak yani.
Mektup yazıyormuş. Çok özledim sizi.
Allah yarabbim ya. Valla yani.
Sen ister miydin?
Ben.
Uzaya çıkmayı.
Ya ben evimden çıkmak istemiyorum ya. Uzaya çıkmak ne ya? Böyle, gereksiz.
Fakat yani şöyle bir şey varmış Süheyl. Yani aslında her insanı uzaya göndersen dünyadaki mümkün olsa ve bizim yuvarlağımızı, dünyayı, tam yuvarlak değil ama neyse küre, alttan üstten basık olduğu söyleniyor, gördüğü anda ulan ne kadar ufak bir şey için biz kendimizi yiyip bitiriyoruz dermiş. Hı hı. Yani astronotlar da öyle diyorlar, hani Amerikalı, hı hı, gidip dönenler. Hı hı. Yani boşahane şey yapmışız ya, uzayda biz zerre bile değiliz, toz tanesi bile değiliz. Hı. Hani bir de meselelere bak yani. De yukarıdan baktığını düşünsene. Yani senin yaşadığın yer falan bit gibi bile değil. Yani hiç görünmüyor, mikro. Öyle baktığımız zaman esasında doğru. Yani keşke herkesi birer tur attırıp, hani şey vardı, Gırgır'ın mıydı, Ergüder abi miydi? Bir tip vardı. Bir yanlışlık yaptığı zaman şey diyordu. Şimdi siz bu arkadaşı alın. Mars'a doğru çıkarın, 8 tur attırın, ondan sonra geri getirin, bakalım aynı şekilde oluyor mu. Onun gibi.
Bir yanlış mı yapmış bu arkadaş?
Vallahi bilmiyorum yani. Belki de o Ergüder abi, umarım yanlış bir çizgi şeydi, kahramandı.
Bu giden astronot arkadaşın bir yanlış mı olmuş?
Bilmiyorum yani, nasıl seçtiler, ne oldu?
Burada... Sen bir uzaya git, 14 gün kal, 13 tane deney yap, gel bakayım falan.
Burada acaba bir liyakat problemi yok mudur gene sence?
Peki sen, ben sana liyakat deyince başka bir şey sorayım. Türkiye'nin agresif ama çok liyakatlı mesela, hmm, siyasi profili kim? Yani ben de sana bir geyik anlamında bir şey sorayım. Yani senin de mesela ilgini çekiyor mu bir figür olarak? Mesela Cem'in çok ilgisini çekiyor. Habire ona Twitter'dan bir şeyler yazar.
Gerçekten
çünkü. Evet, evet. Kim sence o figür? Ya beni hakikaten hakikaten çok güldürüyor ve ben sana
agresif.
Bir Beşiktaşlı abi, agresif mi agresif yani, herif hayatının zaten her aşamasında agresifti ama yani neyse, uzatmayalım lafı. Alpay var.
Alpay
ya.
Alpay Özalan.
Alpay Özalan.
Ah ya, onu söyleyecektim sana.
Ya şuna bir şeyle bir şey söylesene ya, Alpay Özalan'la ilgili. Alpay bak. Özalan, bak ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bir Beşiktaşlı olarak, Beşiktaş'ta özellikle son dönemde lan formayı hak etmiyorsan sen de çıkartın formayı, siktirin gidin falan filan diye tezahürat yapıyorlar ya mesela şeyde, stadyumda. Onlar da dahil olmak üzere, onlar da dahil olmak üzere, bak çok ciddi bir şey söylüyorum. Ben 10 yaşında Beşiktaş tribünde izlemeye başlamış yani bir adamım. Çok az maçını kaçırmışımdır. Bütün futbolcudan da bilirim. Hüseyin benden daha da beter. Yani Hüseyin'e 40 yıl önceki kadroyu koy, ismen böyle tık tık tık tık diye sayar. Benim öyle birkaç manyak arkadaşım da vardı. Beşiktaş'ta oynamasından en hicap duyduğum, bak samimiyetle söylüyorum, gol atardı, top çıkarırdı, işte bilmem gider rakip takım oyuncusuyla dalaşırdı, hakeme itiraz ederdi. Ya bunlar mesela sempatik hareketler ya taraftar için. O zaman dahil olmak üzere Beşiktaş'ta oynamasından en hicap duyduğum adam Alpay Özalan'dır.
Ama Alpay Özalan bir kitap yazmış. Söyle. Amerika kıtasının gerçek sahipleri Kızılderililer. Kitap şunları inceliyor. Kristof Kolomb bir kaşif miydi, yoksa gözünü altın ve hazine hırsı büyümüş bir korsan mıydı? Bartolome de Las Casas, Kolomb'un seyir defterlerine yazmadığı, sakladığı hangi sırları açıklamıştı? Kızılderililer 1492 yılından önce nasıl bir hayat yaşıyorlardı? Gerçekten vahşi miydiler? Aztek İmparatoru II. Montezuma, İnka İmparatoru Atahualpa ve diğer başka bazı Kızılderili liderler neden hep aynı davranışları sergilemişti? Bu bir tesadüf mü, yoksa tarih kitaplarında bir yanıltma mı var? Codex Mendoza'nın üstünde hiç durulmayan gerçek neydi? Medeni kolonyalizm için niçin gerekliydi? kurucu atalar arasında yer alan Amerikan başkanları Kızılderililer hakkında ne düşünüyorlardı? Hangi başkanlar katliam emri vermişti vesaire vesaire. Şimdi Alpay Özalan'ı bu kitabı yazdıran motivasyon ne olabilir ve bu konuda nasıl bir bilgi sahibi olup da böyle bir kitap yazabilir?
Daha doğru soruyu
kimlere yazdırmış olabilir?
Daha doğru soruyu soralım. Alpay Özalan böyle bir kitabı nasıl yazabilir yani? Alpay Özalan'ın kelime dağarcığı 250 ila 300 kelime arasında değişir. Alpay Özalan futbolculuğundan daha çok böyle uçak yolculuklarında, onun kankası da hani Hakan Şükür'dür. Belki bilirsin. Hakan Şükür, Alpay Özalan geyiklerin böyle Hakan Şükür'ü her yerden siliyorlar ya yani. Neticede bu herif Türkiye'de futbol oynamamış, gol kralı olmamış, Galatasaray'a hizmet etmemiş falan filan. Yani bütün bunları sildik. Yani övgü mövgü değil, ben hiçbir zaman Hakan Şükür falan sevmiş bir adam olsun değilim. Ama yani geyik dediğin zaman Alpay Özalan, Hakan Şükür geyikleri. Biri nerede, biri nerede şu anda? Bunlar bayağı büyük kankalar ve yaptıkları muhabbet hani
ergen muhabbetiydi.
Ergen muhabbeti bile değildi. Ergen muhabbeti bile değildi. Yani varsa gerçekten uzun zamandır, ama bir ara merak edip
bu bakmıştım. Bu Amerikalıları mahcup etmek için mi yazdı acaba motivasyon? Yani bak, siz bize Ermeniler konusunda yükleniyorsunuz. Siz de Kızılderilileri katlettiniz falan gibi bir kafa mı acaba? Niye Kızılderili konusu?
Yani sence ben şimdi
Amerika çok mahcup oldu. Şimdi bir de bu İngilizce yazabilirsin değil mi kitabı? Yani kime yazıyorsun bunu, Kızılderililer?
Şimdi Alpay Özalan bu kitabı tabii hani ben adım gibi eminim. Yani Alpay Özalan başladı ve bitirdi bu kitabı, yazdı falan filan. Böyle bir şey mümkün olmadığını düşünüyorum. Türkiye'deki en top siyasetçilerden ya da en ünlü isimlerden kitap yazanlar var. O ünlü isimlerin sayın eşleri var, kitap yazıyorlar falan filan. Hani onların kitap yazması fikrine ne kadar şüpheyle ve soru işaretiyle karşılıyorsak Alpay için de benzer bir durum söz konusudur. Alpay'ın böyle bir bilgi dağarcığı falan filan olamaz. Böyle bir muhabbet falan filan Alpay'da
başkası yazdı, adını mı verdiler diyorsun?
Ya şimdi öyle bir şey oldu kesin. Ama hani niye böyle bir şey seçti? Niye böyle bir konuda yazdırıldı? Bunun hani başka hikayeleri de olabileceğini düşünüyorum. Alpay üzerinden şunları bir salalım falan diyelim.
Şuradan Kızılderilileri bir anlatın, Kızılderili gerçeğini dünyaya, ama Türkçe. Bir rezil olsunlar.
Evet, öyle bir şey vardır. Yani Twitter'ın şeyi kelime sayısı kaç o?
140 kelime 140, harf.
140 harf.
Şimdi
140
işte harf. Tik alırsan 280 falan.
Yani 140 o tiki vardır, 280. 280 harfli bir şey mesela yazıyor. Çünkü Twitter'da da bir fenomen, bayağı yazıyor ya yani, herkese bir yediriyor işte. Sen diyor işte bilmem ne değil misin ulan, işte zibidi falan filan böyle bir şeyler. Yani olabileceği tek yer Twitter zaten. Çünkü kelime sayısıyla sınırlı ya.
X. Evet.
Yani kelime sayısıyla sınırlı ya. O kadar kelimesi var zaten. Bütün kelimeleri döküp farklı tweetler atıyor yani. Şöyle çeviriyor mesela, bir tweet oluyor. Böyle çeviriyor, başka tweet oluyor, ama aynı şeyleri söylüyor. Çünkü gerçekten 200-250 yani. Maksimum odur.
Uçacak sanırdım birkaç kelime, bir alev halinde düştün dilime. Diyelim, bir alev halinde dilimize düştü diyoruz ve bu ayki ayda bir dünyada ikiyi kapatıyoruz seneye.
Kardeşimize hayırlı yolculuklar diliyoruz.
Hayırlı yolculuklar diliyoruz, evet.
Aya
diyoruz ve veda ediyoruz.
Mutlu yıllar herkese. Bize, size, hepimize.
Evet, ben Oğuzhan Akay.
Ben Süheyl Atay.
Hepinize mutlu, sağlıklı, verimli, eskisinden daha güzel bir yıl diliyoruz. Burası Radyo Ranonair.